Ayrım 13 sayfa 135. Cosi Sancta. Büyük bir iyilik için küçük bir kötülük. Afrika öyküsü. Büyük bir iyilikle sonuçlanacak küçük bir kötülüğün yapılmasına izin verilemez şeklindeki özdeyiş hatalı bir özdeyiştir. Septimus Akindinus'un konsüllüğü sırasında Piskoposluğunda geçen ve öyküsü Tanrı Kenti kitabında yazılı olan bu küçük serüvenden kolayca görülebileceği gibi Aziz Augustus'un da tam olarak bu fikirde olduğu bilinir. Hippona'da büyük bir tarikat kurucusu, yöredeki bütün genç kızların günahlarını çıkaran, bu serüvendeki rolünden dolayı Tanrı esinine sahip sayılan yaşlı bir papaz vardı. Bir gün ona Cosi Sancta adlı bir genç kız getirdiler. Cosi Sancta yörenin en güzel kızıydı. Jansenist anne ve babası onu en sıkı ahlak kurallarına göre yetiştirmişlerdi. Aşıklarından hiçbirisi kızın aklını çelmeyi başaramamıştı. Hippone hükümet konağında danışmanlık yapan Capito adında pimpirik bir ihtiyarla Cosi Sancta arasında birkaç gün önce söz kesmişlerdi. Capito, asık suratlı, huysuz, zekadan yoksun olmayan ama konuşmalarında burnu havada, alaycı, soğuk ve kötü şakalar yapan, öte yandan bir Venedikli kadar kıskanç ve karısına karşı muhabbet besleyenlerle dünyada dost olmayacak ufak tefek bir adamdı. Genç kadın onu sevebilmek için elinden geleni yapıyordu çünkü kocası olacaktı. Büyük bir inançla uğraşıyor ama pek başarılı olamıyordu. Evlilikte mutlu olup olmayacağını öğrenmek için papaza danışmaya gitti. İhtiyar bir peygamber edasıyla şöyle dedi. Kızım, erdemin yüzünden başına çok büyük felaketler gelecek ama bir gün kocana 3 defa ihanet ettiğin için aziz mertebelerine çıkarılacaksın. Bu kehanet masum genç kızı şaşırttı ve canını çok sıktı, ağladı. Bu sözlerin gizemli bir takım anlamları olduğuna inanarak açıklama istedi ama elde edebildiği tek açıklama 3 defadan aynı kişiyle 3 buluşma değil, 3 ayrı serüvenin anlaşılması gerektiği oldu. O zaman Cosi Sancta çığlıklar attı, hatta papaza hakaretler etti ve asla aziz mertebesine çıkmayacağına yemin etti. Ama göreceğiniz gibi aziz mertebesine çıktı. Çok geçmeden evlendi, hoş bir düğün oldu. Genç kız bir yığın kötü konuşmaya, tatsız tuzsuz imalara, genç evlerin edep duygularını incitecek, çok fazla gizlenmemiş kabalıklara katlandı. Kocasının dünyanın en kötü niyetli insanları olarak gördüğü birkaç yapılı ve yakışıklı gençle büyük bir istekle dans etti. Yatağa ufak Capito'nun yanına biraz tiksinerek uzandı. Gecenin oldukça büyük bir bölümünü uyuyarak geçirdi ve uyandığında aklı hala gördüğü düşlerdeydi. Düşlerinin konusu kocasından çok farkına varmadan aklına girmiş olan Ribaldos adlı genç bir adamdı. Bu adam aşkın eliyle yaratılmış gibiydi. Zarif, yürekli ve düzenbazdı. Biraz patavatsızdı ama onu isteyenlerle beraber oluyordu. Hipponolu kadınların gözdesiydi. Kendini bütün kadınlarını birbirine düşürmüştü ve bütün kocalarla ve annelerle arası açıktı. Çoğun yelteklikten bazen övünmek için kadınlarla aşk oyunlarına girişirdi ama Cosi Sancta'yı gerçekten sevdi ve onu elde etmenin güçlü yüzünden ona çılgınca aşık oldu. Akıllı bir adam olarak ilkin kocasına yaklaştı. Onunla arkadaşlığı ilerletti. Onun güler yüzlülüğünü ve rahat, hoş tavırlarını göklere çıkarıyordu. Oyunda ona karşı para kaybediyor ve her gün onu ilgilendirmeyen konularda itiraflarda bulunuyordu. Kosikant da onu dünyanın en sevimli insan olarak görüyor ve onu düşünemediği kadar seviyordu. Küçük adamın kendi benine karşı sevgisi ne kadar büyük olursa olsun, Ribaldos'un ziyaretlerinin gerçek amacının kendisi olmadığından kuşkulanmasını engellemedi. Sudan bir bahaneyle aralarındaki ilişkiyi kopardı ve Rinaldos'un evine girmesini yasakladı. Kosisank da buna çok üzüldü ama bir şey söylemedi. Bu güçlükler Ribaldos'un aşkını daha da alevlendirdi ve bütün zamanını Kosisank'tayı görmek için fırsat kollamakla geçirmeye başladı. Keşiş, bohçacı kadın, kukla oynatıcısı kılığına girdi ama bunlar sevgilisini elde etmesine yetmediği gibi kocası tarafından tanınmasını da engelleyemedi. Kosikanta aşığıyla aynı düşüncede olsaydı, öyle güzel önlemler alırlardı ki kocası hiçbir şeyden kuşkulanmazdı ama Kosisank'ta nefsine karşı direniyordu ve kınanacak hiçbir şey yapmamış olduğunu biliyordu. Kocası ise onun çok suçlu olduğuna inanıyordu. Çok kızan ve şerefinin karısının sadakatine bağlı olduğunu düşünen yaşlı adam zalimce hakaretler etti ve herkes tarafından güzel bulunduğu için onu cezalandırdı. Kosisank da bir kadının bulunabileceği en korkunç durumda bulunuyordu. Haksız yere suçlanmış ve sadık kaldığı bir kocanın kötü muamelesine maruz kalmıştı. Üstüne üstlük alt etmeye çalıştığı şiddetli bir tutkuyla yüreği paramparçaydı. Aşığı peşine bırakacak olsa kocasının da haksızlıklarına son vereceğine inanıyordu ve artık hiçbir şeyin beslemediği bir aşktan kurtulduğu için yeterince mutlu olacaktı. Bu inançla Ribaldos'a aşağıdaki mektubu yazmaya cesaret etti. Onurlu bir insan iseniz, beni mutsuz etmekten vazgeçiniz. Beni seviyorsunuz ve sizin aşkınız ömrümün sonuna kadar kendimi verdiğim efendimin benden kuşku duymasına ve bana şiddetle davranmasına yol açıyor. İnşallah karşılaştığım tek tehlike bu olur. Bana acıyorsanız peşimi bırakınız. Sizin ve benim felaketim olan ve hiçbir zaman sizi mutlu etmeyecek olan aşk adına bunu sizden istirham ediyorum. Zavallı Costa, Kosisank da ne kadar erdemli olursa olsun, bu kadar müşfik bir mektubun amacının tam tersi bir etki yaratacağını öğrenememişti. Mektup, sevgilisini görmek için hayatını tehlikeye atmaya karar veren aşığının yüreğini her zamankinden fazla kasıp kavurdu. Her şeyden haberdar edilmeyi isteyecek kadar budala olan ve becerikli ispiyonları bulunan Capito, Ribaldos'un yardım parası toplayan Mont Carmel rahibi kılığına girerek karısından sadaka istemeye geleceğini haber aldı. Hapı yuttuğunu sandı. Bir Carmel rahibi girsisinin bir kocanın onuru için başka giysilerden daha tehlikeli olduğunu düşündü. Rahip kılığındaki Ribaldos'u hırpalamaları için adamlar tuttu. Ribaldos'a iyi bir karşılama töreni hazırladılar. Genç adam eve girdiğinde bu baylar tarafından karşılandı. Kendisinin namuslu bir rahip olduğunu, zavallı din adamlarına böyle davranılmaması gerektiğini boş yere bağırıp durdu. Vurup yere yıktılar ve başını aldığı bir darbe yüzünden 15 gün içerisinde öldü. Kentin bütün kadınları arkasından ağladılar. Kosisank'tanın yüreği teselli bulmaz acılarla doldu. Capito da üzüldü ama başka bir sebepten. Kendini berbat bir davanın içinde bulmuştu. Ribaldos, Piskopos Akindinus'un yakınıydı. Bu Romalı katile örnek teşkil edecek bir ceza vermek istedi ve Capito'nun daha önceden Hippone valiliğiyle birkaç kavgası olduğundan vali de bir danışmanın asılacak oluşunu umursamadı. Böylece Capito'nun yazgısı kolaylıkla ülkenin en kendini beğenmiş ve en tahammül edilmez yargıcının ellerine düştü. Cosi Sancta aşığının katledilişini görmüştü, şimdi de kocasının asılışını görecekti ve bütün bunların nedeni erdemli oluşuydu. Çünkü daha önce söylediğim gibi Ribaldos'a lütufta bulunsaydı koca kolayca aldatılabilirdi. İşte papazın öngörüsünün yarısı çıkmıştı. Cosi Sancta o zaman kehaneti anımsadı ve gerisinin de çıkmasından korkmaya başladı. Ama yazgıya karşı çıkılamayacağını düşününce doğru yoldan ayrılmamak için kendini Yüce Tanrı'nın ellerine teslim etmeye karar verdi. Piskopos Akindinus, il halkının çok korktuğu, sefi olduğu kadar cinsel zevklerine de düşkün, hoyrat, teklifsiz bir adamdı. Hipponon'un bütün kadınları sırf aralarının açılmasını göze alamadıkları için onunla ilişkiye girmişlerdi. Bayan Cosi Sancta'yı evine çağırdı. Kadıncağız gözyaşları içerisinde geldi ama gözyaşları onu daha da güzelleştirmişti. Psikopat kadına bayan dedi. Kocanız asılacak ve kurtulmak için sizden başka güvenecek kimsesi yok. Onun için hayatımı veririm. Sizden istenen bu değil diye yanıtladı psikopat. Peki o zaman ne yapmak gerekiyor diye sordu kadın. Sizden yalnızca bir gecenizi istiyorum dedi psikopat. O bana ait değil dedi Cosi Sancta. O kocamın malıdır. Kocamı kurtarmak için canımı veririm ama şerefimi çiğnetemem. Ama dedi psikopos, ya kocanız razı olursa, mal sahibi odur diye yanıt verdi kadın. Herkes malıyla ne isterse öyle yapar. Ama kocamı tanırım, inatçı bir adamdır. Parmağınızın ucuyla bana dokunduğunuz görmektense asılmayı tercih eder. Göreceğiz dedi öfkelenen yargıç. Psikopos derhal suçluyu huzuruna getirtti. Asılmayı mı, boynuzlanmayı mı tercih ettiğini sordu. Tereddüde mahal yoktu. Ama ufak tefek yaşlı adam yine de biraz naz yaptı. Sonunda yerinde olacak herkesin yapacağını yaptı. Karısının merhameti adamcağızın hayatını kurtardı ve bu 3 defanın ilki oldu. Aynı gün oğlu Hippona'da hiçbir hekimin bilmediği olağanüstü ağır bir hastalığa yakalandı. Bu hastalığı iyi edebilecek tek hekim Hippona'dan birkaç fersah ötedeki Aquileia'da oturuyordu. O zamanlar bir kentte oturmakta olan bir hekimin mesleğini icra etmek için bir başka kente gitmesi yasaktı. Cosi Sancta çok sevdiği bir kardeşiyle birlikte Aquileia hekimin ayağına gitmek zorunda kaldı. Yolculuk sırasında haydutlar yollarını kesti. Haydutların başı Cosi Sancta'yı çok güzel buldu. Kardeşi öldürülmek üzereyken bu haydut Cosi Sancta'ya yaklaşarak biraz gönlünü alacak olursa kardeşini öldürmeyeceğini ve bunun ona hiçbir şeye mal olmayacağını söyledi. Durum nazikti. Kısa bir süre önce sevmediği bir kocayı kurtarmıştı. Biraz sonra çok sevdiği bir kardeşi yitirecekti. Öte yandan oğlunun durumu çok acildi. Kaybedecek bir an bile yoktu. Tanrı'ya sığındı ve kendisinden istenileni yaptı. Bu 3 defanın ikincisi oldu. Aynı gün Aquileia vardı ve hekimin evine indi. Bu kadınların biraz keyifsiz olduklarında veya hiçbir şeyi olmadığında arattıkları çok tutulan bir hekimdi. Birilerinin sırdaşı, ötekilerinin aşığıydı. Kibar, hatırlı gönüllü bir insandı ve fırsat düştükçe takıldığı fakülteyle arası biraz açıktı. Cosi Sancta oğlunun hastalığını anlattı ve ona bir gros sesters. Sizin de bildiğiniz gibi bir gros sesters, Fransız parasıyla bir eküden daha fazla eder. Önerdi. Çapkın doktor, ücretimin bu parayla ödenmesini istemiyorum bayan, dedi. Beni hoşnut edecek olursanız, benim bütün mallarım da sizin olsun. Yalnızca bana yaptığınız kötülüğü iyi ediniz, ben de oğlunuzu sağlığınıza sağlığına kavuşturayım dedi. Teklif kadına çok saçma gelmişti ama kader onu tuhaf şeylere alıştırmıştı. Doktor başka bir tedavi ücreti kabul etmemekte direniyordu. Cosi Santa'nın yanında danışacağı kocası yoktu. Dünyada yapabileceği en küçük yardımı esirgediği için taptığı oğlunun ölmesine göz mü yumacaktı? İyi bir kız kardeş olduğu kadar da iyi bir anneydi. Tedaviyi ona önerilen ücretten satın aldı ve bu üç defanın sonuncusu oldu. Cosi Santa hayatını kurtarmakta gösterdiği cesaretten dolayı yol boyunca teşekkür etmekten geri durmayan kardeşiyle birlikte Hippona'ya döndü. Böylece Cosi Santa çok iffetli olduğu için aşığının ölümüne ve kocasının idama mahkum edilmesine sebep olmuştu. Gönüllerini hoşnut ettiği için de kardeşinin, oğlunun ve kocasının hayatlarını kurtarmıştı. Herkes böylesine bir kadının bir aileye çok gerekli olduğu fikrindeydi. Kendi onurunu ayaklar altına alarak yakınlarına bu kadar iyilik ettiği için ölümünden sonra onu aziz ilan ettiler ve mezar taşına şunları yazdılar. Büyük bir iyilik için küçük bir kötülük. Eflatun'un düşü. Eflatun çok düş görüyordu ve o zamandan bu yana insanoğlu daha az düş görmedi. Eflatun düşünde eskiden insanın çift nitelikli olduğunu ve hataları yüzünden erkek ve kadın olarak ikiye bölündüğünü görmüştü. Yalnızca 5 mükemmel dünya olabileceğini, çünkü matematikte yalnızca 5 düzenli cisim olduğunu kanıtlamıştı. Devleti onun en büyük düşlerinden biri oldu. Ayrıca düşünde uykunun uyanıklıktan, uyanıklığın uykudan doğduğunu ve güneş tutulmasına bir su havzasından başka bir yerde bakılmasının insanı kesinlikle kör ettiğini görmüştü. O zamanlarda düşler insana büyük bir ün sağlıyordu. İşte Eflatun'un hiç de az ilginç sayılmayacak düşlerinden biri. Sonsuz uzayı sayısız dünya ile doldurmuş olan, öncesi ve sonrası olmayan geometri bilgini büyük Demirgus yapıtlarının tanıkları olmuş dahilerin bilgilerini sınamak istemişti. Küçük şeylerin yüce şeylerle karşılaştırılmasına hoşgörüyle bakılabilirse, tıpkı Pidias'ın ve Zeus'un öğrencilerine yapmaları için heykeller ve tablolar vermesi gibi, Demiurgos onların her birine düzenlemeleri için birer parça madde verdi. Demogorgon'un payına dünya denilen çamur parçası düştü. O da bu çamur parçasına bir baş yapıt olduğunu ileri sürdüğü bugünkü biçimini verdi. Kıskanılacağını düşünüyor, meslektaşlarından bile övgüler bekliyordu. Yuhalarla karşılanmasına çok şaşırdı. Çok kötü ve soğuk şakalar yapan biri şöyle dedi. Doğrusu çok iyi bir başarmışsınız. Dünyanızı iki parçaya bölmüşsünüz ve aralarında bir iletişim olmasın diye iki yarım küre arasına engin bir su kütlesi koymuşsunuz. Kutuplarınızda insanlar soğuktan donacak. Ekvator haddinden sıcaktan ölecek. Geçmeye kalkışanların açlık ve susuzluktan ölmesi için uçsuz bucaksız kum çölleri oluşturmak akıllılığını göstermişsiniz. Koyunlarınızı, ineklerinizi ve tavuklarınızı oldukça beğendim. Ama samimi olmak gerekirse yılanlarınız ve örümcekleriniz pek hoşuma gitmedi. Soğanlarınızın ve enginarlarınızın çok hoş şeyler ama sakinlerini zehirlemek gibi bir niyetiniz yoksa yeryüzünü onca zehirli bitkiyle kaplamaktaki maksadınızı anlamıyorum. Öte yandan bana öyle geliyor ki 30 kadar maymun türü, daha fazla sayıda köpek türü ve yalnızca 4 veya 5 insan türü yaratmışsınız. Bu sonuncu hayvana akıl dediğiniz bir şey vermiş olduğunuz doğru ama açık konuşmak gerekirse şu akıl dediğiniz şey çok gülünç bir şey. Neredeyse delilik. Bu iki ayaklı hayvana onca düşmana karşılık çok az savunma aracı, onca hastalığa karşılık çok az çare, onca tutkuya karşılık çok az bilgelik verdiğinize göre yine bana öyle geliyor ki ona pek fazla değer vermiyorsunuz. Açıkçası bu hayvanın yeryüzünde uzun süre kalmasını istemiyorsunuz. Çünkü onu karşı karşıya bıraktığınız tehlikeleri saymasak bile hesabınızı öyle güzel yapmışsınız ki çiçek hastalığı her yıl düzenli olarak bu türün onda birini götürecek ve çiçek hastalığının kız kardeşi de geri kalan onda dokuzunun yaşam kaynağını zehirleyecek ve bu yetmemiş olacak ki her şeyi öyle güzel düzenlemişsiniz ki hayatta kalanların yarısı kendilerini savunmaya çalışırken diğer yarısı onları öldürmeye çalışacak. Hepsinin size minnettar kalacağına hiç şüphem yok. Tam bir başyapıt yaratmışsınız. Tam bir başyapıt. Demogorgon kıpkırmızı oldu. Yaptığı işteki maddi ve manevi kötülükleri çok iyi hissediyordu ama yapıtında kötülükten çok iyilik olduğunu ileri sürüyordu. Eleştirmesi kolay diyordu. Ama her zaman makul olan, özgürlüklerini asla kötüye kullanmayan bir hayvan yaratmanın o kadar kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Sanıyor musunuz ki 9-10 bin bitki dikildiğinde bunlardan birkaçının zararlı olmasını engellemek o kadar kolaydır? Sanıyor musunuz ki bir miktar su, kum, çirkef ve ateş ile denizsiz ve çölsüz bir dünya yaratılabilir? Siz bayalaycı, siz Mars gezegenini düzenlemiş bulunuyorsunuz. İki büyük şeridinizle eleştirilerden yakanızı nasıl sıyıracağınızı, vaysız gecelerinizin nasıl bir etki yaratacağını göreceğiz. Sizin insanlarınızda delilik ve hastalık olup olmadığını da göreceğiz. Gerçekten de dahiler Mars'ı incelediler ve alaycıya adam akıllı yüklendiler. Satürn'ü yoğurmuş olan ciddi dahiden de eleştirilerini esirgemediler. Jüpiter, Merkür ve Venüs'ü yapan meslektaşlarını da birer birer kınadılar. Ciltler dolusu kitaplar ve broşürler yazıldı, espriler yapıldı, şarkılar yazıldı, dalga geçildi, taraflar hırçınlaştı, en sonunda öncesiz ve sonrasız Demiurgos hepsine susmalarını emretti ve onlara iyi ve kötü şeyler yaptınız dedi. Çünkü çok zekisiniz. Ancak mükemmel değilsiniz. Yapıtlarınız yalnızca birkaç yüz milyon yıl ayakta kalacak. Bundan sonra bilginizi arttırmış olduğunuz için daha iyisini yapacaksınız. Mükemmel ve ölümsüz şeyler yapmak yalnızca bana mahsustur. Eflatun öğrencilerine işte bunları öğretiyordu. Bir an için sustuğunda öğrencilerden biri ona şöyle dedi: ve sonra uyanıverdiniz. Kitabın sonu 13 Mayıs 2014 sayfa 144. Açıklama ve notlar. Zadik. Zadik 1748'de Zadik ya da yazgı başlığıyla yeniden yayınlanmadan önce ilkin 1747'de Amsterdam'da Mennon başlığıyla yayınlandı. Longchamp'ın ayrıntılı anlatısına göre öykünün bu ilk versiyonu Kraliçenin Oyunu olayından sonra Voltaire'in kaçarak yanına sığındığı Maine Düşesi'nin evinde Sikaos'ta yazılmıştır. Mahkemeden kaçtığı ve misellemeden korktuğu için Voltaire gizli bir apartman dairesinde birkaç hafta kapalı kalacaktı. Oradan ancak günde bir defa akşam yemeği yemek için ünlü düşesinin eşliğinde çıkıyordu. George Ascoli, Zadik üzerine yazdığı eleştirel incelemede, böyle bir geleneğin güçlüklerini gösteriyordu. Longchamp gerçekte olayı 1746 güzüne oturtuyordu. Oysa kraliçenin oyunu olayının tarihi 1747 Ekim'idir ve daha sonra Haziran ayında Hollanda'da ortaya çıkmış olan Memnon Zadik bu tarihte yeni çıkmış bir kitap olarak sunulamazdı. Öyle gözüküyor ki Longchamp, Voltaire'in Sikaux'ta kaldığı iki ayrı zaman dilimini, 1746 Ağustos'unkini ve 1747'dekini birbirine karıştırmaktadır ve Voltaire, 1746 Ağustos'unda Longchamp'a kopyasını çıkarttıktan sonra daha önceden yazmış olması gereken Memnon bölümlerini okumuş olmalıdır. Anlatı, 1745 ve 1746 yıllarının izlerini kuvvetle taşımaktadır. Bu yıllar Voltaire'in Cray'de şöyle bir görür gibi olduğu mutluluk, huzur dolu yalnızlık, aşk ve bilgelik düşüyle inişli çıkışlı bir gelişim içerisinde önceden kestirilemez bir varlığın gerçekleri arasındaki uzaklığı kendi hesabına öğrendiği yıllardır. Zadig'i yazdığı sıralar Voltaire kötümserliğe boğulmuştur. Bu kuşkusuz yaşının etkisidir. 1744'te eşiğinden atladığı 50'li yaşlar, D'Argenson'a yazdığı bir mektupta dediği gibi, oldukça B.tan bir yaş dönemidir. Öte yandan hastalık, özellikle de 1746 yılında yakasını bırakmamaktadır. Zamanın getirdiği bir başka yıkım da aşkta uğradığı başarısızlıktır. Özellikle de iki varlığın birlikteliği üzerine kurulu olan en saf aşkta uğradığı başarısızlık. Zadig'in mutluluğu huzursuz bir, kusursuz bir birliktelikle bulmak üzere birbiri ardı sıra giriştiği iki deneme, uzun süre evlilik konusundaki cesaretini kıracaktır. Semire soylu bir kız iken Azor'a halktan, basit bir yurttaştır. Bu toplumsal durum farkından Voltaire'in o yıllardaki aşk hayatına bir anıştırma yaptığı görülmekte değil midir? Onu Mame du Chalet'e bağlayan bağlar günden güne gevşiyorsa, şimdi bilmekteyiz ki Voltaire, karısının öldüğü 1744'den beri özellikle yeğeni Meme Denis'e yanaşmıştır ve onda hiç de sadık ve çıkar gözetmeyen bir hazine bulamamıştır. Aşkta hayal kırıklığına uğrayan Zadig, mutluluğu doğanın incelenmesinde arayacaktır. Cray idealinin bu diğer yönü onu insanlığın içinde bulunduğu kötülüklerden kurtaracak mıdır? Cray'in Newtoncularının yaptığı gibi Tanrı'nın gözlerimizin önüne koyduğu büyük kitabı okuyan bir filozof olarak yaşamaya karar verdiği andan başlayarak bilimin bir sığınak olması şöyle dursun, tam tersine çoğu kez başına iş açan deneyler yaşamaya başladı. Barınağından dışarı çıkarak göz ardı edilmeye hiçbir şekilde izin vermeyen bir dünyayı fethetmeye kalkışmadıkça insan kendisini habire huzurdan zulme sürükleyen bu çekilmez dönemden nasıl çıkabilir? Kraliyetin lütfu Zadig Voltaire'in az rastlanır değerini haklı olarak görmüş gibidir. Adil bir gücün kullanımıyla durum insanlara tek bir bireyde saygı göstermeyecekleri bu ilkeleri benimsetmek için yeterince elverişli gözükmektedir. Böylece Zadig, olayların gelişmesinin mantıksal sonucu olarak istemeye istemeye dünyanın çalkantısına sürüklenir. Prusya Kralı Frederik, 1740 yılının sonunda Silezya'yı işgal etmiştir. İktidar, yani Kardinal Flory, Voltaire'in onunla olan ilişkisini bildiğinden Voltaire'i yarı resmi olarak gidip Frederick'i bulmak ve Fransa tarafına çekmekle görevlendirdi. İşte bir defa daha toplumun dışladığı kişi olmaktan çıkıp vazgeçilmez kişi oluyordu. Tıpkı Zadig'in muhabdarın yanında olduğu gibi. Bir yıl sonra yeni bir diplomatik görev kuşkusuz başarısız olur ama hiç olmazsa bir kez daha Voltaire'in aracılığına başvurulmuştur. 1744'ün sonunda bir başka mutlu olay meydana geldi. Genç, Arnet'in eski okul arkadaşı, D'Argenson Markisi, Dışişleri Bakanı olur ve 1745 yılı filozofun nedimlik mesleğinde zirveye çıktığı yıl olur. 25 Şubat'ta veliahtın evliliği vesilesiyle sarayda Navarra prensesini sahneye koyar. 27 Mart'ta kralın tarih yazmanı olur ve boş bir görev yeri bulunur bulunmaz atanacağı sözünü alır. Haziran'da Fontenoy Savaşı üzerine şiiri yayınlanır. Kasım'da kralın huzurunda Görkem'in tapınağı sahnelenir. Birkaç ay sonra 1746 Nisan'ında Fransız Akademisi'ne seçilir. Ama bu başarılara ve kazanılan bu rütbelere karşın soruşturmalara uğramaktan kurtulamadı. Felsefi inzivayı iktidarın karşısına koyan Kirey ilkelerini kolaylıkla boşladı. 1744-1745 yıllarında yazışmaları okunduğunda yeni durumunun gülünçlüğünün farkında olduğu hissedilmektedir. Sürdüğü hayatın mizacına ve düşüncelerine ters düştüğünü Meme Denis'e itiraf eder ve şunları ilave eder. Kralın meydan soytarısı olmak için bu yaşta felsefemi ve yalnızlığımı terk etmiş olmaktan biraz utanıyorum. 13 Nisan 1744. Ama bu yanılsamaların ömrü kısa olur. 1746'nın başlarında yeniden Voltaire'in gözden düştüğü söylentisi etrafa yayılır. Travenol meselesinin gelişmesi güvenliğini tehlikeye sokar. Daha kötüsüyle karşılaşmamak için geleceği konusunda kendi kendini sorgular. Bu gelecekte umut ve düş kırıklıklarıyla o güne dek yazgısı olan yaşantının kararsızlıklar içerisinde ertelenmiş ve son derece büyütülmüş doğal gelişimini görür. Bu gelecek bir gözden düşüş ve dünyadan sonsuz bir kaçıştır. Geçmiş deneylerine dayanan sonsuz sayıda romanesk unsurla zenginleşmiş imgeleminin ona kolayca şemasını ve özünü sağladığı olağanüstü serüvenlerdir. Cezaların en zaliminden kurtulmak için Babil'den kaçan Zadig, eskiden olduğu gibi deneylerini ard arda kaydetmekle yetinmek yerine onları özetlemeye koyulur. O güne kadar yazgısı olan bu inişli çıkışlı gelişimin yasalarını araştırır. Bu yazgının oynaklığı üzerine bir düşünce, Voltaire'i Theodike'de derinleştirdiği Leibniz'ci bir sorunsala götürür. Bu konuda tanıklar olmaması nedeniyle bu temel okumanın kesin olarak ne zaman ve nerede olduğuna belirlemek olanaksızsa da Meme Chatelet'in etkisi altında ve Leibniz'ci fizik kurumlarının hazırlarken olduğundan hiç kuşku yoktur. Gerçekte 1740'dan başlayarak Newton metafiziğine eklentiler, Voltaire'in düşüncelerinin aldığı yön konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmaz. Amacı, genel evrensel düzen olan Yaradan, kuşkusuz bazı özel görünüşlerden sorumlu tutulamaz. Her şeyde zorunlu, ve anlaşılmaz yasalara göre gelişir. Özgür istemin eylemi olmadığı gibi, edimlerimizin doğrudan karşılığı da yoktur. Zadig'in yazılmasından hemen önceki yıllarda Voltaire'in konumu, Leibniz'in etkisi altında böyleydi. Oysa bu dönemde eleştirmenler yalnızca onun Leibniz felsefesine yönelttiği alaycı eleştirileri anımsamaktadırlar. Kuşkusuz, fizik kurumlarının sergilenmesi 1741, yetersiz akıl denilen yeterli akla, öncesi ve sonrası olmayan uyuma, monatlar sistemine, sürekliliğe, tamlığa, aktif güçlere saldırır ve hatta olası dünyaların en iyisini bazen hafif yaralar ama burada rastlantı ile zorunluluk arasında bir yaradan aracılığı ile uzlaşma arayan denemesi, Theo Dikey'nin özünü oluşturan konulara karşı bir eleştiri aramak boşuna olacaktır. Zadig'in birçok güçlüye karşın, Voltaire'in yeniden Leibniz'in lütufçu tezlerine bağlanmaya çalıştığı bir dönemde yazılmış olması kuvvetle olasıdır. Hiçbir deneyin kesinlikle kayıp olmadığı, teknik başarıdan felsefi düşüncenin başarısına kadar tüm ayrıntıların bütünün oluşturulmasına katkıda bulunduğu çevrimli bir yapısı vardır anlatının. Zadig'in daha sonraki serüvenlerini yorumlayan Pangloss adında biri, ipe sapa gelmez metafizik sonuçlara değil, Voltaire için metafiziğin doğal olana karşı olduğu ölçüde gülünç olduğu bilinmektedir, gerçeğin ta kendisine ulaşacaktır. Çünkü diyecektir ki bu defa haklı olarak önce Semire, sonra Azor'a Zadig'e ihanet etmeseydi, hasetçi tarafından ihbar edilmeseydi, baş vezir olamayacaktı ve kraliçe Astarte'nin gözüne çarpmayacaktı. Muhabdarın kıskançlığı onu tehdit etmemiş olsaydı, Mısır'a kaçmamış olsaydı, köle olmasaydı, sonuç olarak Astarte'nin eşi ve Babil kralı olamayacaktı. Zadig ile keşişin yolda karşılaşmalarını sağlayan yazgı da görünürdeki ipe sapa gelmezliğiyle aynı lütufçu görüşü ortaya koymaktadır. Çok usta bir sembolizmle, absürt kompozisyon, Voltaire, küçük anekdotlardan oluşan anlatısının özünü hazırlamıştır. Bu anekdotlarda aynı iletiyi Zadig'in varlığında insanlığın bütününün sorunlarını iletmektedir. Yaradan'ın ateşe verdiği bu evin yıkıntılar altında ev sahibi büyük bir hazine buldu. Yaradan'ın boynunu kırdığı bu delikanlı bir yıl sonra halasını, 2 yıl sonra da Zadig'i öldürecekti. Eskiden kentin ünlü peynir üreticisi olan balıkçıya gelince, çaresizliğin doruğundayken gözlerini gökyüzüne çevirmesi hiç de boşuna değildi. Uğradığı felaketler onu, Yaradan'ın oradaki ete kemiğe bürünmesi olan Zadig'le karşılaştıracaktır. Oysa aynı Yaradan, Zadig'i aydınlatmak ve yazgının bir takım sırlarını açıklamak için melek Jestrad'ı insan kılığında Zadig'in karşısına çıkaracaktır. Bu bölümün Voltaire'ci bir yorumu ilk bakışta oldukça çekici gözükmektedir. Keşiş, belki kendisi de pek fazla inanmadan, gerçeği görmeyenlere seslenen bir tür Leibnizci din dersi verecektir. Kaderin garip bir cilvesiyle, Zadig'in uğradığı felaketlerin en kötü anı gelip çıktığında, Zadig, o ana kadar anlatılan, yayılan, genel ipe sapa gelmezlik izlenimini ince düşüncelerle zirvesine ulaştıracaktır. Melekten dönüşmüş bu keşişin önünde Zadig, Voltaire'in ağırbaşlı olduğu gibi davranacaktır. Göksel savlarla hiç ikna olmayan, karşı çıkışlarını anlı şanlı muhatabının kaçmasına yol açacak noktaya kadar vardıracaktır. Bu kaçış, Zadig'in amaları ile simgeleşen, aklı başında bir düşüncenin saldırıları önünde metafizik sistemlerin teslim oluşunu anımsatmaktadır. Bununla birlikte Zadig tapınır ve boyun eğer. Ama Voltaire tapınma terimini küçümseyici anlamda ve anlamanın zıddı olarak kullanır. Öte yandan anlatıların yazarının başlıca kişilerine nadiren verdiği Voltaire'ci ironi, Zadig'in mizacına tam anlamıyla yabancı gözükmektedir. Tersine, varsayımla bu nitelik, Zadig'in kişiliği üzerinde çok büyük bir etkisi olan keşişe karşı kullanılabilir mi? İkisinin birlikte yaptıkları yolculuklar, Melek Gestad'ın temel açıklamalarına hazırlık ve okuyucuyu bu konuda takınacağı tavır konusunda aydınlatmak amacını taşımaktadır. Zadig keşişin tavırlarına, sakalına ve kitabına saygı duydu. Konuşmalarından onun çok bilgili biri olduğunu anladı. Keşiş, yazgıdan, adaletten, ahlaktan, yüce iyiliklerden, insanın zaafından, erdemlerden de kötülüklerden, öylesine akıcılıkla, öylesine etkileyici söz ediyordu ki Zadig, karşı konulmaz bir çekiciliğin kendisini ona doğru sürüklemekte olduğunu hissetti. 1745'e doğru Voltaire'in felsefi konumu böyledir. Zadig anlatısının yapısı veya keşişin verdiği dersin ayrıntıları ve anlatının anlamı açıktır. Her şey hikmetinden sual olunamayan ama yazgının oynadığı oyunlarda kendini açıkça gösteren bir yaradanın aracılığıyla insanın en temel gereksinimi olan özgürlük, gerekli ve değişmez bir düzenle uzlaşmış gibi, kısacası bilgelik, mutluluğa yol açarmış ve kötülük genel bir bakış açısıyla bütünleşmiş gibi gelişir. Notlar. Bilindiği gibi Voltaire kahramanın adını ilkin Memnon koymuştu. Zadig adının kaynağının Sadi veya Saad'ın yanı sıra Çek Zade'nin Pers Sultanlı Öyküsü adlı kitabında Büyük Siz Sadık'ın öyküsü olabileceği de ileri sürülmüştür. Sadık, Arapçada doğru sözlü, doğru, gerçek anlamına. Zadig, İbranice'de hak bilir anlamına gelmektedir. Voltaire 1227'de Westminster'de Haendel'in kraldan alınma papaz Zadok başlıklı bir motetsini duymuş olmalıdır. Bu çeşitli kaynaklar birbirlerini dışlamamaktadır. Voltaire'in imgelemi böylesine özümlemelerle işlemektedir. Alt başlık yazgıya gelince bu Memnon'da bulunmamaktadır. Voltaire, Commercy'den Bernice'e yazdığı 14 Ekim 1748 tarihli bir mektupta Zadig'in yazarı olduğunu, Polonya kralına itiraf etmiş olduğunu ve sırf eğlence amacıyla yazılmış bir yapıta konulmasına cesaret edebilseydi, alt başlığın yazgı yerine Tanrı olmasının daha uygun olacağını belirtir. Mikromegas. Yunanca küçük, büyük anlamına gelen Mikromegas, Voltaire'in mikroplar ve çok büyük varlıklar üzerine bilim kurgusudur. 1739'da tasarı henüz taslak halindeyken Baron Ganga'nın yolculukları başlığıyla el yazmalarını Prusya kralı Frederick'e göndermiş, öyküyü çok beğenen kral yazarını övgülere boğmuştur ama bu öykü kaybolmuş ve gün ışığına ancak 1752'de Mikromegas adıyla çıkabilmiştir. Boyu yaklaşık 40 kilometre olan birkaç yüz yaşındaki genç Sirius'lu bir evren turu yaparken, Satürn'den yanına aldığı boyu 2 kilometre gelen arkadaşıyla dünyaya gelir. Bir gemi dolusu filozofla karşılaştıkları için yabancılar şanslıdırlar. Sorun sırf büyüklüklerinin karşılaşmasının her iki taraf içinde bir anlam ifade edip etmeyeceğidir. Anlam ifade eder de etmez de. Samuel Beckett'in gibi Voltaire de hayali hesaplamaları sever. Mikromegas'taki bütün hesaplar uyduruktur. Bütün ölçüler sanki amaca hizmet etmesi için başvurulmuş geçici araçlar gibidirler. Sivit'in işaret ettiği gibi pire her zaman olduğundan küçük, fil olduğundan büyük çizidir. Mikromegas çağının bilimsel batıl inançlar üzerine hayat bulunmayan dünyaların sonsuz çokluğu ve bizim dünyamızla olan ilişkiler üzerine dünyalar için dünyalar, vücutlar için de vücutlar gösteren ve analoji yoluyla onca geleni ve sonra geleni gösteren mikroskopun gözler önüne serdiği evren üzerine bir konuşmadır. Yeryüzüne gönderilen iki yabancı bize bir ders verirler. Deneme yanılma yoluyla incelemelerde bulunarak, duyuların ortaya koyduğu şeylerden kuşkulanmayı öğrenirler. Onlar gerçekte Locke'un insan anlayışının insanlar arasında az bulunan aklı selimin cisim bulmasıdır. Felsefi öykünün araçlarından biri aramıza, gelenek ve ahlakımıza şaşarak bizi şaşırtan bir yabancı sokmaktır. Mikromegas'ta yabancılar bizim varlığımızdan çok şaşırma yeteneğimizin azlığına ve kendimize yabancılaşmış olmamıza şaşarlar. Eğer öykünün ileri sürdüğü gibi insanın özü her yerde aynıysa hiçbir şey öğrenilemez. Öykünün kıyıcığında bunun başka dünyalar içinde doğru olduğu anlamı titreşir. Burada olan her yerde sadece tekrarlanmaktadır. Sonsuz değişkenlik altta yatan aynılığa teslim olmuştur. Dünyaya gelen yabancılarda boyları dışında yeni hiçbir yön bulunmamaktadır. Sirius, Versailles gibi bir yerdir ve Mikromegas'ı da bir filozof olduğu için sürgün etmiştir. Tıpkı 10 yıl önce kadar Voltaire'in İngiltere'ye sürgün edilmesi gibi. Daha önceki hayali yolculukların Eldorado'sundan farklı olarak Voltaire, anti-ütopyacı bir yolculuk icat eder. Olağanüstünü dünyaya getirerek evcilleştirir.